Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ehsene külle şeyin halaga ayetinin bir sırrını izah eder. Ayet-i kerime şunu ifade ediyor. Allah yarattığı her şeyi en güzel bir şekilde kıldı. Şöyle ki her şeyde, hatta en çirkin görünen şeylerde hakiki bir hüsn ciheti vardır. Her şeyde, hatta en çirkin görünen şeylerde gerçek bir güzellik ciheti vardır. Evet, kainattaki her şey, her hadise ya bizzat güzeldir, ona hüsnü bizzat denilir, veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki ona hüsnü bil gayr denilir. Yani her şey güzel ama bir kısmı zatında güzel, bir kısmı da neticeleri itibariyle güzel. Bir kısım hadiseler var ki zahiri çirkin müşevveştir. Fakat o zahiri perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var. Bir kısım hadiseler, olaylar var ki görünüşte çirkin, müşevveş. Fakat onun perdesi altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var. Burada benim dikkatimi çeken şeylerden biri, kainattaki her şey, her hadise ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibariyle güzeldir. Yani hem her şey, yaratılan her şey, bir de hadise, meydana gelen her olay. Ya doğrudan güzel veya neticeleri itibariyle güzel. Mesela sağlık güzeldir, hastalık da güzeldir. Küllün minel habibi habibin denilmiş. Habibin diyarından gelen her şey güzeldir. Cenab-ı Hak Esma-ül Hüsna'nın sahibi. Yani her ismi en güzel bir isim. Tecellileri de en güzel bir tecelli. Böyle olunca onun lütfu da hoş, kahrı da hoş. Her birinin kendine göre bir güzelliği var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Müslüman asla zararda değildir. Eğer nimete mazhar olsa şükreder, sevap kazanır. Belaya, musibete maruz kalsa sabreder, yine sevap kazanır. Yani her halükarda rüzgar nereden eserse essin, başarılı bir kaptan yoluna devam etmesini bilir. Bir Müslüman da meydana gelen olaylarda her halükarda karlı çıkmaya çalışması lazım. Yani sevap itibariyle değerlendirebilmesi gerekir. Ama bazı şeylerin güzelliği zahirde görülmüyor. Zahirde çirkin. Ez cümle, bahar mevsiminde fırtınalı, yağmur, çamurlu, toprak perdesi altında nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış. Yani bahar gürültülü gelir. Ama o gürültülü, yağmur, çamurlu perdenin altında gayet güzel bir bahar var. Ve her taraf çiçeklerle, güzelliklerle donanıyor. Yani o yağmur çamur olmasa o güzellikler de meydana gelmeyecek. Ve güz mevsiminin haşin tahribatı, hazin firak perdeleri arkasında tecelliyat-ı celaliye-i sübhaniyenin mazharı olan kış hadiselerinin tazyikinden ve tazibinden muhafaza etmek için nazlar çiçeklerin dostları olan nazenin hayvancıkları vazife-i hayattan terhis etmekle beraber o kış perdesi altında nazenin taze, güzel bir bahara yer ihsar etmektir. Yani sonbahar, hazan mevsimi, bir yönüyle de hüzün mevsimi. Hassas olan ruhlar sonbaharda daha böyle bir üzüntü hissederler. Artık baharın yeşilliği kalmamıştır. Yazın o meyveleri büyük ölçüde artık ortadan kalkmıştır. Ağaçlar sararıp solmuştur. Böyle bir manzara insana hüzünlü bir manzara geliyor. Ama Allah-u Teala tecelliyatını böyle tazelendiriyor. Yani devamlı aynı manzara değil. Renkler aynı değil. Evet, baharda yeşil renk galip ama sonbaharda da sarı renk galip. Dolayısıyla bir insan sonbaharda ağaçların böyle yapraklarının düştüğünü görünce kendisinde dünya misafirhanesinde bir yolcu olduğunu daha rahat hatırlayabilir. Yani bu yaprak dalından düştüğü gibi ben de gün gelecek dünyadan gideceğim. Bunu hatırlayabilir. Yani devamlı bahar olsa insan o baharın güzelliğinin farkına varmaz. Ama sonbahar oluyor, ardından kış oluyor. İnsan baharı gerçekten özlüyor. Ve Allahu Teala buna göre tecellilerini tazelendiriyor. Ve o kış perdesi altında Nazenin taze, güzel bir bahara yer ihsar etmektir. Fark etmenin sebebi, yani hissetmenin sebebi daha doğrusu, hissetmenin sebebi farklılıktır derler. Böyle bir ifade var. Yani hissetmenin güzellikleri, değişik duyuları, hissetmenin sebebi farklılık. Eğer farklılık olmazsa monotonluk oluyor. O monotonlukta insan güzelliklerin farkına bile varmıyor. Hani ifade edilir, yavru balık anne balığa demiş ki, anne demiş sen bize bir denizden bahsediyordun, o deniz nerede? Halbuki devamlı içinde olduğundan dolayı fark etmiyor. Güneş devamlı doğuyor, batıyor ve bundan dolayı insanlar pek bir şükran içinde de olmuyor. Hava devamlı teneffüs ettiğimiz bir şey, farkına bile varmıyoruz. Ne zaman ki bir yerde havasız kalırsak ne kadar önemli bir nimet olduğunu fark ediyoruz. İşte Allahu Teala nimetlerini hissettirmek için demek ki farklılığı, farklı tecellileri esas almış. Buna göre de gece gündüz birbirini takip ediyor. Mevsimler birbirini kovalıyor. İşte sağlık var, sağlığın peşinde bazen hastalık oluyor. Zaman zaman fertlere veya işte gruplara bir takım musibetler geliyor. Bunların da her birinde kendine göre güzellikler var. Fırtına, zelzele, veba gibi hadiselerin perdeler altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin inkişafı vardır. Yani fırtına, zelzele, deprem, veba gibi hadiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin inkişafı vardır. Hayalen hiç fırtına olmadığını düşünsek, herhalde gemicilik sektörü bu kadar gelişmezdi. Ama fırtınalara dayanıklı gemi yapmak için insanlar devamlı daha iyisini nasıl yapabiliriz? Bunu araştırıyor. Arada zelzele oluyor. Hani bir musibet bir nasihattan yeğdir denilir. Bizim insanımız maalesef binaları yaparken o kadar da dikkat etmiyor. Ama deprem oldukça insanlar bunun ne kadar önemli olduğunu fark ediyor ve 99 depreminden bu yana binalar daha sağlam yapılmaya başlandı. Ama tam nasihat herhalde alınmadı ki zaman zaman başka depremlerle de uyarı yapılıyor. Fırtına, zelzele, veba gibi. Veba salgın bir hastalık. Bu gibi salgın hastalıklar da tıp ilmini geliştiriyor. Yani nerede salgın hastalık varsa orada bayağı ciddi araştırmalar da yapılır. Ve bu netice itibariyle hayra hizmet etmiş olur. Bu gibi hadiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin inkişafı vardır. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı bunlar çok büyük olaylar. Ve insanlık aleminin görebileceği en büyük bela ve musibetlerden. Ama yan ürün olarak epey böyle faydaları da olmuş. Mesela uçak sanayi bu iki savaşta gelişiyor. Gerçi uçakları geliştirmeye çalışanlar bomba atmak için o sanayiyi geliştiriyor. Ama şu anda uçaklara biniyoruz. O teknolojiden istifade ediyoruz. Musa Aleyhisselam'la alakalı şöyle bir şey anlatılır. Musa Aleyhisselam, Ya Rabbi demiş, insanlara nefis verdin. Şeytanı da musallat ettin. Yani keşke öyle olmasaydı gibi. Haşa bir itiraz değil de yani olmasaydı nasıl olurdu? Bu tarz kargaşalar olmazdı, problemler olmazdı gibi öyle düşünmüş. Diğer gün hani her şey zaten Allah'ın kabzayı tasarrufunda olduğundan Allahu Teala Hazreti Musa'ya da herhalde göstermek için o nefisleri, şeytanları bir devre dışı bırakıvermiş. Diğer gün Hazreti Musa etrafa bakıyor, hiçbir yerde hareket yok. Herkes istirahat ediyor. Ve ne oldu size diyor. Onlar da demişler ya Musa 3 günlük dünya çalışmaya değmez. İşte insanda nefsin olması, onu harekete geçiren şeytanın olması eğer iyi değerlendirilebilirse çok güzel şeylere de vesile oluyor. Bu manada bakılabilir. Tabii belki şu anda naklettiğim olay İsrailiyat kabilinden olabilir de ama vermiş olduğu mesaj itibariyle ben nakletmeyi uygun gördüm. Alınacak bir takım dersler var. Tohumlar gibi neşvi nemasız kalan birçok istidat çekirdekleri zahiri çirkin görünen hadiseler yüzünden sümbüllenip güzelleşir. Kabiliyetleri tohumlara benzetti. Yani tohum ya tohum olarak kalır veya sümbüllenir, büyür. İşte bir çekirdek koskocaman bir ağaç haline de gelebiliyor. İnsanların kabiliyetleri de böyle. Topyekün insanlığın da bir takım kabiliyetleri var. Şu anda elde ettiğimiz ilmi seviyeden çok daha ilerisini elde edebiliriz. İnsanlıkta bu potansiyel var. Bunlar görünüşte çirkin görünen bir takım hadiseler yüzünden gelişiyor. Bunlar insana arız olunca insan tembellikten sıyrılıyor. Daha ne yapabiliriz onları düşünüyor ve bunun çok güzel neticeleri elde ediliyor. Güya umum inkılaplar ve külli tahavvüller birer manevi yağmurdur. Güya umum inkılaplar, köklü değişiklikler ve külli tahavvüller birer manevi yağmurdur. Yani yağmur olduğunda çamur da olur ama neticesi rahmettir. Fakat insan hem zahirperest hem hodgam olduğundan zahire bakıp çirkinlikle hükmeder. İnsan zahirperest ve hodgam. Hodgam yani kendi derdinde, kendine bakan yönüyle değerlendiriyor. Fakat insan hem zahirperest hem hodgam olduğundan zahire bakıp çirkinlikle hükmeder. Bundan 200 yıl önce falan Arabistan'da petrol dışarıya sızmaya başlamış. Aslında petrolün meydana gelmesi milyonlarca seneye dayanıyor. Milyonlarca yıllık ameliyelerden sonra petrol kullanıma hazır hale geliyor. O zamanki insanlar henüz daha motor sanayi falan olmadığından petrolün nimet olduğunun farkına varmamışlar. Arabistan'da böyle tarlasından petrol sızanlar çok rahatsızlık duymuşlar. Demişler ya bu pis madde nereden çıktı? Normalde ham petrol siyahmış ve kokusu da zift gibi belki çok daha ileri derecede çok ağırmış. Ve onun nimet olduğunu insanlar önce fark edememişler. Hatta o petrol çıkan tarla sahipleri tarlalarını yok pahasına vermişler. Oh be kurtulduk diye de bayağı sevinmişler. Halbuki şu anda petrole siyah altın deniyor. Damarlarımızda kan nasıl devran ediyorsa dünyanın her tarafında da şu anda petrol adeta dünyanın kanı gibi olmuş. Sanayide en temel şeylerden ve onunla böyle hareketlilik devam ediyor. Eğer insanlar kendi hodgamlığıyla bakmış olsalardı, bunun nimet olduğunu fark etmeselerdi, bunu çirkin bir madde olarak değerlendirmeye devam edeceklerdi. Halbuki o çirkin bir madde değil, son derece faydalı bir nimet. Yani muz nasıl bir nimetse, portakal nasıl bir nimetse, petrol de bir nimet, hem de en büyük nimetlerden bir tanesi. Fakat insan hem zahirperest hem hodgam olduğundan zahire bakıp çirkinlikle hükmeder. Hodgamlık cihetiyle yalnız kendine bakan neticeyle muhakeme ederek şer olduğuna hükmeder. Halbuki eşyanın insana ait gayesi bir ise saniyenin esmasına ait binlerdir. Yani kaldı ki bizim aklımız külli güzellikleri göremeyebiliyor. Ve her şey bizim keyfimize göre yapılmış da değil. Muhakematta hatırımda kaldığı kadarıyla şöyle bir misal veriliyor. Mesela bir çocuk bir fabrikaya gitse kendi ölçülerine göre fabrikadaki pek çok böyle nizamlı dönen çarkları abes zannedecektir. Bu niye böyle, bu niye şöyle? Belki de itiraz edecektir. Oradaki sistemi çözememiştir çünkü. Bundan dolayı da Çocukça zihnine o sığmamaktadır. Halbuki oraya hikmetli bir şekilde bakan bir kimse bütün çarkların yerli yerinde olduğunu fark eder. Hepsi beraberce görev yapıyor ki bir takım imalat yapılabiliyor. İşte biz kainattaki konumumuz itibariyle sanki o fabrikaya giren çocuk gibiyiz. Kendi küçücük aklımızla aleme baksak, kendimize baksak bazı şeyler bize abes, lüzumsuz, faydasız böyle zannedilebiliyor. Öyle telakki edebiliyoruz. Ama külli akılla baksak, insanlığın kolektif aklıyla, ilimler gözüyle baksak o zaman her şeydeki güzelliği görmek mümkün oluyor. Bir ara insan vücudunda kör bağırsak fazlalık bir madde olarak telakki edilmiş. Ve evrimci nazariyenin, evrimci teorinin teorisyenleri bunu değerlendirirken demişler ki herhalde insandaki kör bağırsak insanın evrimi esnasında unutulmuş bir parça. Yani evrimle her şey onlara göre güzelleşiyor herhalde. Orasını unutulmuş bir fazlalık gibi görmüşler. Ama ardından tıp ilmi hayli gelişiyor ve kör bağırsağın pek çok faydaları olduğu, görevleri olduğu uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Ben şu an vazifelerini bilemiyorum da ama mesela karaciğerle alakalı denilir ki karaciğerin 400'den fazla vazifesi varmış. İşte bize göre mesela böbrek küçücük bir et parçası. Ama diyaliz makinalarıyla kıyas edildiği zaman bunun ne kadar harika bir şey olduğu anlaşılıyor. Allah-u Teala bu şekilde çok küçücük bir şeye çok büyük vazifeleri yüklüyor ve gördürüyor. Halbuki eşyanın insana ait gayesi bir ise saniyenin esmasına ait binlerdir. Mesela Kudret-i Fatıra'nın büyük mucizelerinden olan dikenli otları ve ağaçları muzır ve manasız telakki eder. Halbuki onlar otların ve ağaçların mücehhez kahramanlarıdır. Yani bize göre bakıldığında portakal, elma bunlar çok büyük bir nimet. Ama dikenli ağaçlar görünüşte bir faydası yok gibi. Her ne kadar şeklen öyle gibi görülse de onların da vazifeleri var. İlla bize ait olması da gerekmez. Bunu üste ifade etti. Eşyanın insana ait gayesi bir ise saniyenin esmasına ait binlerdir. Yani eşyanın üç cihetinden risalelerde bahis var. Dünyanın üç yüzü var deniliyor. Biri Cenab-ı Hakk'ın isimlerine bakan yüzü, biri ahirete tarlı olan ciheti, biri de insanların melabegahı, oyun eğlencesi. İnsan daha çok oyun eğlence yönüyle veya kendine bakan yönüyle bakıyor. Bazılarını abes, manasız telakki edebiliyor. Halbuki Allah'a bakan yönüyle değerlendirilse onlarda çok muazzam sanatlar var. Mesela hat sanatıyla bazıları o kadar harika yazılar yazıyor ki böyle anlamayan, hattan anlamayan bir kimse orada bir sanat görmüyor. Ama sanattan anlayan bir kimse baktığı zaman hayran kalıyor. Kainat en antika sanatlarla dolu bir sergi hükmünde, bir müze hükmünde. Allah-u Teala en antika sanat eserlerini alemin her tarafında teşhir ediyor. Eğer anlamıyorsak suç bizde. Anlayacak kapasiteyi de Allah-u Teala bize vermiş. İnsan kainat sarayının bir seyircisi, şuur sahibi bir seyircisi, sanattan anlayan bir seyircisi. Ama ideal boyutu yakalayamamışsa oradaki güzelliği fark edemeyebiliyor. İmam-ı Gazali belki de bu ayetten mülhem olarak, Ahsene külle şeyin halaga ayetinden mülhem olarak şunu nazara veriyor. Leyse fil imkan ebda mimma kan. Yani şu alemde daha harikası yoktur. İmkan aleminde her şey en bedi, en harika bir şekilde meydana getirilmiştir. Bunu Muhyiddin Arabi'ye nakletmişler. Demişler ki, Leyse fil imkan ebda'u mimma kan. Böyle bir cümle söyleniyor. Buna ne dersiniz? Muhyiddin Arabi, estağfurullah demiş. Cenab-ı Hakk'ı bundan tenzih ederim. Çünkü ilk anda şu alemde daha harikası yok denilmesi Allah'ın kudretine bir sınırlama getirmek gibi anlaşılabilir. Yani Allah istese daha güzel yaratamaz mıydı? Hatıra bu gelebilir. Ama Şey soruyor daha sonra, Muhittin Arabi soruyor. Peki kim söylemiş bu sözü? Diyorlar İmam Gazali'nin. Ha diyor, o zaman bir düşünelim. O demişse bir inceliği vardır. İnceliği şu. Yani başka türlü de olabilirdi de Allah böyle tercih etmiş. Allah'ın böyle tercih etmesi de bilsek de bilmesek de nice hikmetleri vardır. Ben basitinden anlaşılabilecek bir iki misal vermeye çalışayım. Bir gün Nasrettin Hoca vaaz ediyormuş. Vaazında demiş ki, ey cemaat, Allahu Teala deveye kanat vermemekle ne kadar lütfetmiş farkında mısınız? Cemaattan biri diyor, hocam diyor, ne olurdu ki yani, o da uçardı. Kanatlı olsa ne zararımız olurdu? Hoca demiş ki, düşünün diyor, devenin kanatları olsaydı, havada kuşlar gibi uçsaydı, daha sonra sizin damların üzerine konsaydı. Eski evleri düşünürseniz devenin ağırlığını kaldıramaz bu evler. Dam. Sizin damlara konsaydı veya ağaçlarınızın üzerine konsaydı, o zaman haliniz ne olurdu diyor. Şimdi ilk nazarda uçan bir deve insana çok böyle cazip gelebilir. Ya Allah bundan aciz değildir. Ona bir çift kanat istese takar mı? Takar. Kartala taktığı gibi, şahine taktığı gibi, sineğe taktığı gibi bir çift kanat da deveye takar ve onu uçuracak şekilde de verir. Onu donatır. Ama vermemiş. Ve Kur'an-ı Kerim'de efela yanzurune ilel ibili keyfe huligat buyurulmuş. Onlar devenin nasıl yaratıldığına bakmıyorlar mı? Devenin her tarafı eğri büğrü. Hani sormuşlar deveye, boynun neden eğri? O da demiş ki, nerem doğru ki? Şimdi anlayanlar açısından bu doğruluk, bu eğrilikte doğruluk var. Yani deve dediğim böyle olur. Devenin en ideal boyutları şu andaki yaratılmış olduğu şekildir. Ve bununla alakalı belgesellerde falan çok harika açıklamalar yapılıyor. Devenin nasıl bir çöl türü olduğu, çöl insanlarına nasıl en uygun bir şekilde yaratıldığı ayrıntılı bir şekilde ifade ediliyor. Demek ki deve dediğin öyle olur. Bediüzzaman'ın İşaret-ül İcaz'da verdiği bir örnek var. Belki bu da bir ufuk açabilir bize. Bir padişah bir çobana işte çoban elbisesi verse, çobanın giyeceği elbise. Öte yandan onun köpeğine de kemik verse, padişah kötü yaptı denilmez. İsabetli olanı yapmıştır. Çobanın neye ihtiyacı varsa onu vermiştir. Köpeğin de neye ihtiyacı varsa onu vermiştir. Buradan hareketle şöyle diyebiliriz. Her mahiyet en iyi neyi kabul edebilecekse, o mahiyet için ideal boyutlar neyse Allahu Teala onu tercih etmiş. Şimdi insanlar açısından 60-70 yıllık ortalama bir ömür takdir edilmiş. Yani Allah dilese bizleri 1000 yılda yaşatırdı. Ama böyle takdir etmiş. Buradaki güzelliği görmeye çalışmak lazım. Yani dünya daimi kalınacak bir menzil değil. Sonra yaşlılık döneminde insanlar ölmese, herkes böyle yaşlılığı uzun uzun yaşamış olsa hayat işkenceli bir azaba döner. Dedemiz hayatta, dedemizin dedesi de hayatta olsa gerçekten çok ızdıraplı manzaralar meydana gelir. Demek ki böylesi güzel. Yani şu dünyada ölümün olması da güzel, hastalığın olması da güzel, musibetlerin olması da güzel. Bize göre ideal boyutta yani ölüme ne lüzum var, hastalığa ne lüzum var, musibetlere ne lüzum var. Hatırımıza böyle şeyler gelebilir. Ama Allah'a bakan hikmetler ve bize yönelik hikmetler yönüyle bakıldığında böylesinin en güzel olduğu gayet aşikar bir şekilde görülecektir. Yine hocanın bir fıkrası hatırıma geldi. Bir gün böyle bir ceviz ağacının altında oturmuş, tefekkür ediyor. Üste bakıyor, cevizin böyle meyveleri var. Altta da işte bostan tarlasıymış. Kavun, karpuz gibi şeyler var, kabak gibi şeyler var. Ya Rabbi diyor, hikmetinden sual olunmaz ama kocaman ağaca küçücük böyle cevizler koymuşsun. Yerdeki küçük küçük o bostan kabak gibi şeylere de büyük büyük meyvelerini takmışsın. Ya bu neden böyle, o neden öyle? Hatırından geçiyor. Daha sonra uykusu gelmiş. Uyuyor. Uykusu esnasında oradan bir ceviz başına düşüyor. Ve aman ya Rabbi diyor, tövbe estağfurullah. Senin hikmetinden sual olunmaz. Ya benim düşündüğüm gibi olsaydı. Yani ceviz ağacının büyüklüğüne göre meyvesi de büyük olsaydı, onun da başına düşseydi, o zaman seyreyle gümbürtüyü diğer aleme gitmesine bile yol açabilirdi. Yani her şeydeki güzelliğe belki bu cihetten bakılabilir. İdeal boyutlara bu cihetten bakılabilir. Diyelim Allahu Teala'nın akıl hazineleri bol. Yani o kafunun tezgahından dilediğini dilediği şekilde yaratır. Allah'a zor diye bir şey yok. Allah dilese hayvanlara akıl verebilir. Önümüzde kurban var. Hayvanların akılları da olsa her biri kesilmek için sıra bekliyor, bunu bilseler. Hayat onlara ızdıraba dönüşür. Onlara akıl verilmemesi bir nimettir. Yani Allahu Teala da akıl hazineleri boldur. Dilediğine dilediği kadar verir ama hayvanlara verilmesi onlara bir ızdıraba dönüşecektir. Hayvan mahiyetine uygun değildir. Böyle olduğundan dolayı onlara verilmemiştir. Yani Allah'ın kudretiyle hikmetini birbirinden ayırt edebilmek gerekiyor. Mesela devletin gücü vardır, imkanları vardır. Devlet istese Hakkari'nin en ücra bir köyünde 10 bin kişilik bir cami istese yapabilir mi? Yapabilir. Bir yılda camiyi bitirir. Fakat devletin hikmeti buna müsaade etmez. Orası bir mezra ise küçük bir mescit oraya kafi gelir. Oraya küçük bir mescit yapmak güzeldir. Bir Selimiye Camii gibi cami oraya yapmak orada abes olacaktır. Demek ki eşyanın şu andaki görüntülerine baktığımızda dünya şartlarına uygun ve kendi mahiyetlerine uygun olması açısından bakmak lazım. Dünyada böylesi güzeldir. Ama diğer alemde insan böyle olmayacak. Yani her birimiz neysek oyuz yine. İnsan mahiyetinde bir değişiklik olmayacak ama orada kabiliyetler, durumlar çok daha farklı olacakmış. Ve orada ruh hükmedecek. Hayal kuvvetinde adeta insanlar yıldızlar arası seyahat yapmak gibi çok harika durumlara mazhar olabilecekler. Demek dünya şartlarına göre böylesi güzel ama ahiret şartlarına göre de öylesi güzel. Bu açılardan bakıldığında Cenab-ı Hakk'ın hikmetini, kudretini temyiz etmek mümkün olur. O zaman İmam Gazali'nin sözünü daha iyi anlayabiliriz. İmkan aleminde daha bedii yoktur. Her şey ideal boyutlarda en güzel bir şekilde yaratılmıştır. Mesela atmaca kuşu serçelere tasliti zahiren rahmete uygun gelmez. Halbuki serçe kuşunun istidadı o taslit ile inkişaf eder. Bu da çok güzel bir örnek. Atmaca vahşi bir kuş ve serçelere musallat oluyor, saldırıyor. Ve arada bazılarını kendine yem yapıyor. Ama serçeler bu arada uçmayı öğrenmiş oluyorlar. Evet, birkaç tanesi feda oluyor ama diğerleri çok pratik bir şekilde uçmayı öğrenmiş oluyorlar. Allahu Teala hem insanlık aleminde hem diğer varlıklarda tabir yerinde ise renkliliği murad etmiş. Monotonluğu değil de hiçbir şey sabit değil. Hatta sabit gördüklerimiz de sabit değil. Mesela bu masa sabit görülüyor. Ama bu masanın içindeki elektronlar daima hareket halinde. Masa atomlardan meydana gelmiş. Her atomun da elektronu veya elektronları var. Ve bunlar daimi bir hareket halinde. Sabit görünenler de hareket halinde. Ağaca dıştan baktığımızda hareket olarak sadece rüzgar estikçe dallarının hareket ettiğini görürüz. Gövdesinin kısmen hareket ettiğini görürüz. Ama ilimler gözüyle baktığımızda bizim vücudumuzda şu anda bütün hücrelerimizde nasıl faaliyet varsa onun da hücreleri var. Her bir hücresinde faaliyet var. Ve gerek insanın gerekse diğer bütün canlıların hücreleri adeta bir kimya laboratuvarı gibi veya muhteşem bir fabrika gibi harıl harıl orada faaliyet var. Orada gürül gürül tabir caizse faaliyet var. Yani Cenab-ı Hak bu şekilde sanatında renkliliği, hareketliliği murad etmiş. Hatta bazı ehli tasavvuf demişler ki la tekrare fit tecelli. Tecellide tekrar yoktur. Yani Allahu Teala bir yarattığını aynıyla tekrar yaratmıyor. Bu da sonsuz bir kudreti gösteriyor. İnsanlık aleminde işte şu anda 7 milyar civarında insan nüfusu. 7 milyar farklı sima var. 7 milyar farklı ses var. 7 milyar farklı parmak işaretleri var. Hatta her bir hücremizde bizimle alakalı genetik yapının şifreleri bize has, bize özel. Yani insan her bir hücresine varıncaya kadar orijinal bir nüshu olarak yaratılmış. İnsan böyle olduğu gibi diğer varlıklar da böyle. Ve bundan dolayı belki ayette külle yevmin ve fi şen denilmiş. Allah her gün, her an bir şen üzere ve bir tasarrufta. Yani tecellisinde tekrar yok. Sonsuz kudretini, hikmetini başta insanlar, melekler, ruhaniler, şuur sahibi varlıkları Allah-u Teala gösteriyor. Demek ki atmaca kuşuna baktığımız zaman, ya Allah'ın rahmeti böyle bir şeye nasıl müsaade eder? Vahşi kuş serçelere saldırıyor, yazık değil mi? Dememek lazım. Orada da biz bilmesek de hikmetler var. Son yıllarda belgesel sektörü hayli ilerledi. Çok güzel belgeseller de yapılıyor. Mesela bakıyorsunuz o belgesellerden birinde arslan veya arslanlar bir ceylan sürüsünü takip ediyorlar ve ardından bir koşturmaca başlıyor. Ceylanlar kaçıyor, arslanlar kovalıyor. En nihayette bir tanesine yetişiyorlar ve onu deviriyorlar. Ve orada o sahne bitiyor artık. Ve ceylanlar otlamaya devam ediyorlar. Çünkü biliyorlar ki arslanlar bir başkasına saldırmayacak. Buradaki bazı inceliğe şöyle dikkat çekiyorlar. Arkada kalan ya hasta olan, ya yaşlı olan, ya diyelim sakat olan, bu gibi durumlarda olan en arkada kalıyor. Ve böylece onlar içinde bir ayıklama sistemi gerçekleşmiş oluyor. Diğerleri daha sağlıklı olarak yollarına devam ediyorlar. Demek ki görünüşte böyle vahşi, acımasız gibi görülen hayvanların hayatında bile son derece tam bir hikmet hakim, son derece güzellik hakim. Mesela atmaca kuşu serçelere tasliti zahiren rahmete uygun gelmez. Halbuki serçe kuşunun istidadı o taslit ile inkişaf eder. İnsanlık aleminde iyilerle kötülerin de birbiriyle mücadelesi bunun bir misalidir. Allah-u Teala dileseydi şeytan olmazdı. Kötü insanlar da olmazdı. Melekler hayatı gibi tamamen emir, itaat içinde hayat devam edip giderdi. Ama insanda nefis var, ona musallat olan şeytan var. Bunun neticesinde insanlık aleminde günahlar, kötülükler de meydana geliyor. Ama bunun neticesinde insanlık aleminde ilerlemeler de meydana geliyor. İnsanlık aleminden peygamberler çıkıyor, salih insanlar çıkıyor, evliyalar çıkıyor ve böylece insanlık aleminde kalite artıyor. Mesela karı pek bari dane ve tatsız telakki ederler. Halbuki o bari tatsız perdesi altında o kadar hararetli gayeler ve öyle şeker gibi tatlı neticeler vardır ki tarif edilmez. Yani kar, o da ayrı bir güzellik. Yağmurun güzelliği olduğu gibi karın da güzelliği var. Özellikle kış mevsiminde o yemyeşil çam ağaçlarının üzerinde beyaz kar apayrı bir güzellik meydana getiriyor. Dağların üzerinde apayrı bir güzellik meydana getiriyor. Ama görünüşte yani soğuk olduğundan dolayı biraz ya buna ne lüzum vardı bazılarının hatırına böyle gelebilir. Halbuki ne derece kar yağsa o derece verim ve bereket artıyor. Doğuda diyorlarmış ki kar senesi var senesi. Yani kar çok olduğunda verim fazla oluyormuş. Bir de kar toprağı böyle yorgan gibi adeta örtüyor. Alttaki tohumlar onun altında neşvinema buluyor. Öte yandan su yavaş yavaş aşağılara doğru indiğinden işte yeraltı sularının meydana gelmesinde o da çok önemli bir görevi eda etmiş oluyor. Dünyamızda kar olmasaydı bir güzellik eksik olacaktı. Veya pek çok güzellikler eksik olacaktı. Kar yağıyor tane tane, her birinde bin bir nakış, bin bir mana. Bazıları böyle demişler. Ve 18. yüzyılda zannediyorum veya 19'da olabilir. 19. yüzyılda, evet, düzelteyim. Bir İngiliz araştırmacı devamlı kar resimleri çekmiş. Devamlı kar resimleri. Ve hayret verici bir şekilde görüyor ki bütün kar taneleri kristal olarak, kar kristalleri altı köşeliymiş, altıgen şeklinde. Ama hiçbirindeki desen de diğerinin aynısı değil. Yani parmak uçlarındaki nakış gibi. Ama bir yönüyle daha harika. Yani dünyada 7 milyar insan var. Ama bir yılda yağan kar tanesi düşünülse bu 70 trilyonla da belki ölçülmeyebilir. Sayıya girmeyecek kadar farklı farklı kar taneleri yağıyor. Görünüşte hepsi beyaz bir şey ama Allahu Teala harika desenleri o kar kristallerinde gösteriyor. Hem insan hodgamlık ve zahirperestliği ile beraber her şeyi kendine bakan yüzüyle muhakeme ettiğinden pek çok mahz-ı edebi olan şeyleri hilaf-ı edep zanneder. Mesela aleti tenasülü insan nazarında bahsi hacalet averdir. Yani insandaki üreme aleti insan nazarında konuşulduğunda utanılan bir meseledir. Fakat şu perdeyi hacalet insana bakan yüzdedir. Yoksa hilkate, sanata ve gayat-ı fıtrata bakan yüzler öyle perdelerdir ki hikmet nazarıyla bakılsa aynı edeptir. Hacalet ona hiç temas etmez. Yani o da Allahu Teala'nın en antika sanatlarından bir tanesi. İşte menba-i edep olan Kur'an-ı Hakim'in bazı tabiratı bu yüzler ve perdelere göredir. Mesela Kur'an'da şöyle geçiyor. Asa en tekrahu şey'en ve ve hayrul lekum. Yani hoşlanmadığınız bir şey hakkınızda hayırlı olabilir. Adam diyelim iflas etmiştir ve bu istenilen bir olay değildir. Bir musibet tarzında görülür. Ama belki böyle bir musibetle aklı başına geliyor. Daha evvel diyelim zenginken böyle gece kulüplerine giderken, meyhaneye giderken iflas ettikten sonra caminin yolunu öğrenmiştir. Böyle olunca o kimse hakkında bu bir rahmettir ve onun hakkında hayırlı bir olaydır. Daha bunun gibi hastalık, musibet, bir takım belalar, zalimlerin mazlum olanlara saldırması falan, bütün bunlar böyle bir bütün olarak ele alındığında bunlarda güzellikler vardır. Ama o güzellikleri insanların çoğu doğrudan görmeyebilir. Görmediğinden dolayı da kötü zanneder, şer zanneder. Halbuki iman nazarıyla, Kur'an'ı bir bakışla bakıldığında onlar tamamen bir güzelliktir. Merhum İbrahim Hakkı Hazretleri bunu çok güzel ifade etmiş ve demiş, hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bu uzunca bir şiir. Son bölümünde de diyor ki, vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, Allah görelim ne etmiş, ne etmişse güzel etmiş. Bu nazarla bakılsa hani Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler, insan bu manaları daha net anlayabilir. İşte menba-i edep olan Kur'an-ı Hakim'in bazı tabiratı bu yüzler ve perdelere göredir. Nasıl ki bize görünen çirkin mahlukların ve hadiselerin zahiri yüzleri altında gayet güzel ve hikmetli sanat ve hılkatine bakan güzel yüzler var. Mesela yarasa siyah bir kuş, gece kuşu. Ne eti yenilir ne de sütü içilir. Bize göre lüzumsuz, belki de faydasız gibi bir varlık. Ama insanlar radar sistemini, yarasanın sistemini araştırırken bulmuşlar. Yani yarasa gecenin karanlığında önünde diyelim ağaçlar var, sarkıtlar, dikitler var. Onlara çarpmadan ilerleyebiliyor. Acaba yarasa bunu nasıl yapıyor? İnsanlar merak etmiş, araştırmış. İşte o sesler çıkarıyormuş. Seslerin kendine gelen yankısından önünde engeller olduğunu fark ediyor ve onlara çarpmadan sanki görüyormuşçasına çok rahatlıkla uçabiliyor. İşte havaya sinyaller veriliyor. Radar sistemi benzeri bir sistem. İleride bir uçak varsa ona çarpıyor, geliyor. Onun bulunduğu yer tespit edilebiliyor. Böylece insanlar yarasadan çok önemli bir aleti bulmuş oluyorlar. Daha diğer hayvanlar şu anda inceleniyor, tek tek inceleniyor. Onlardaki sistemlerden insanlar fevkalade istifade edebiliyorlar. Şu anda Doğu Anadolu falan Ankara'nın ilerisi bir bütün olarak bakılsa genelde dağlık taşlık. Ve orada pek bir şey de yetişmiyor çoğu yerinde. Yani niye böyle hatıra gelebilir? Dünyanın ömrü ne kadar kaldı bilmiyoruz da muhtemelen oralarda müstakbelin insanlarına nimetlerle dolu. Şu anda biz oradan bir şey istifade edemiyoruz o dağlardan. Yani doğrudan istifade edemiyoruz. Ama bir zamanlar işte demir şu anda da yine aynı önemini koruyor. En önemli bir nimetlerdendi. Toprağın altı bunlarla dolu. Kömür en temel yakma maddelerinden biriydi. Daha sonra yerini pek çok yerde doğalgaza bırakır gibi oldu. Daha böyle yerin altında nice belki madenler var. Henüz bunlar keşfedilmemiş olabilir bir kısmı. Demek ki bir kısmı da müstakbelin insanlarına bakıyor. Yani Cenab-ı Hak gökten indirdiği suyu yerin altında bir takım depolarda da depolayıp ta dağın tepesinde bile insanlar bu şekilde su elde edebildiği gibi demek ki Allahü Teala diğer nimetlerini de depolamış toprağın altına böyle dağların altına depolamış ve istikbalin insanları da bunlardan yeri geldiğinde istifade edebilecekler. Bugüne kadar bu böyle gelmiş. Kıyamete kadar da böyle devam edecek. Nasıl ki bize görünen çirkin mahlukların ve hadiselerin zahiri yüzleri altında gayet güzel ve hikmetli sanat ve hılkatine bakan güzel yüzler var ki saniyine bakar ve çok güzel perdeler var ki hikmetleri saklar ve pek çok zahiri intizamsızlıklar ve karışıklıklar var ki pek muntazam bir kitabeti kutsiyedir. Bazı yerde belediyeler imzalarını geniş bir alana atıyor. Şöyle yapıyorlar. Böyle yakından baktığınızda ağaçlar ve çiçekler görüyorsunuz. Fakat biraz üstten böyle bakabildiğinizde hangi belediye bunu yapmışsa o belediyenin adını orada görüyorsunuz. Bu güzel bir sanat. Allahu Teala her varlığa imzasını atmış. Ama bazılarında o güzellik ilk anda görülmüyor. Oradaki ilahi imza bir anda görülemeyebiliyor. Ama insan zamanla fark ediyor. Veya manen yükselip de şöyle daha üstten bakabilirse o zaman oradaki güzellik imzasını, güzellik mührünü görebiliyor. Cenab-ı Hak her şeydeki güzelliği görmeyi hepimize nasibi müyesser eylesin.